Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Buruman'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Aban 1401, Hicri Kameri 19 Rebiusani 1444 ve Miladi Takvimle 19 Kasım 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Uluslararası Diyabet Günü özel programı ve Batı Asya Gelişmeleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı. Türkiye, Suriye'de PKK ve YPG mevzilerini bombaladı. Bu yıl içinde on binlerce Afgan mülteci Türkiye'den sınır dışı edildi. Tahran'ın Caracas ile ekonomik ve ticari işbirliğini artırmaya vurgusu Venezuela'nın dikkatini çekti. Siyonist rejim İsrail, Suriye'nin Humus kentine hava saldırısı düzenledi. Pelosi, Kongre'den ayrılmaya niyetim yok dedi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani dün İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde dün öğleden sonra yaşanan ve çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan patlama ile ilgili, Türkiye'nin ve Türkiye halkının güvenliğini hedef alan her türlü terör eylemini şiddetle kınıyoruz dedi. Kenani açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. Dost ve kardeş Türkiye Devleti ile Türkiye halkının yanındayız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve başta kurbanların yakınları olmak üzere Türkiye Devleti ile halkına başsağlığı diliyoruz. Dün akşam İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 81 kişi yaralandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dördü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin, yakınlarında başsağlığı diliyoruz. İkisi ağır olmak üzere 81 de yaralımız var dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin teröristlere göz açtırmayacağını söyledi. Erdoğan ilk değerlendirmenin bunun bir terör eylemi olduğunu gösterdiğini söyledi.
Öte yandan Kuzey Atlantik Paktı, NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı İstanbul'daki patlamadan dolayı Türkiye'ye taziyelerini bildirdiler. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medyada yaptığı açıklamada İstanbul'dan dehşet verici haberler aldıklarını belirtti. NATO Genel Sekreteri de İstanbul'dan şoke edici görüntüler geldiğini belirterek Türkiye halkına ve patlamadan etkilenenlere başsağlığı dilediğini bildirdi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelde, İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan sonra zor zamanlarda Türkiye halkının yanında olduklarını kaydetti. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. İstanbul'daki patlamada yaşamını yitirenler için Azerbaycan Cumhuriyeti, Pakistan, Ukrayna ve Finlandiya liderleri Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdiler.
Türkiye Sağlık Bakanı İstanbul'da meydana gelen patlamada yaralananlardan 42 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazar akşamı İstanbul'da meydana gelen patlamada yaralananlardan 42 kişinin tedavilerinin devam ettiğini, bunlardan 5'inin yoğun bakımda, ikisinin ise durumun ağır olduğunu duyurdu. Koca, Taksim Meydanı'ndaki patlamada yaralanan toplam 81 kişiden 39'unun hastaneden taburcu edildiğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, pazar akşamı İstanbul'da patlamadan bir kadının sorumlu olduğunu söyledi. Oktay, İstanbul'un merkezdeki Taksim Meydanı'ndaki patlamanın terör operasyonu olduğunu vurguladı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve can kaybı ve yaralanmalara sebep olan patlamanın ardından sosyal medya ve anlık haberleşme platformlarına yavaşlatma talimatı verdi. İstanbul, Taksim'de meydana gelen patlamanın ardından sosyal medya ve anlık haberleşme platformlarına erişim sorunları yaşandı. İnternet sansürünü dünya çapında takip eden, analiz eden NetBlocks'un gerçek zamanlı ölçümlerine göre Twitter, Instagram, Facebook, YouTube ve bazı Telegram sunucularına Türkiye'den erişim kısıtlanmış durumda. Veriler kısıtlamaları tüm internet servis sağlayıcılarının henüz uygulamadığına işaret ediyor. NetBlocks'un yaptığı açıklamada canlı ağ verileri İstanbul'da Taksim'de meydana gelen ölümcül patlamanın ardından sosyal medya platformları Twitter, Instagram, YouTube ve Facebook'un Türkiye'de kısıtlandığını gösteriyor. Yetkililer olayın ardından yayın yasağı koydu denildi.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK ve YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki mevzilerinin hedef alındığını bildirdi. İRNA'nın Anadolu Ajansı'nın haberine dayanarak bildirdiğine göre, Türkiye Savunma Bakanlığı yayınladığı bildiride, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK-YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgenin ateş destek vasıtasıyla güçlü şekilde vurulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada keşif gözetleme görevi yapan İHA'larımız atışa hazır halde 2 çok namlulu roket atar silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK-YPG'li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge derhal ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu ifadelerine yer verildi.
Bu yıl 57 bin Afgan mülteci Türkiye'den sınır dışı edildi. Türkiye İçişleri Bakanlığı dün yayınladığı son raporda bu yıl Türkiye'den sınır dışı edilen mülteci sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %52 arttığını duyurdu. Bu yılın Ocak ayının başından bu yana Türkiye 57 binden fazla Afgan Bu yana Türkiye 57.000'den fazla Afgan mülteci olmak üzere 101.000 yasa dışı mülteciyi ülkelerine iade etti.
İran'ın Zahedan kentinde şehitlerin aileleri ve yaralı güvenlik savunucuları İslam İnkılabı rehberinin temsilcisiyle bir araya geldi. İran'ın haberine göre İslam İnkılabı rehberinin temsilcisi Hüccetül İslam Muhammed Cevat Hac Ali Ekberi dün akşamki görüşmede yaptığı açıklamada ülkenin güvenliğini savunan şehitler biz güvende olalım diye İslami İran'ın özünü korumak için hayatlarını feda ettiler dedi. Hac Ali Ekberi şehitlik ve şehadet kültürünün İran toplumunun kültürünün bir parçası haline geldiğini söyledi. Yapılan görüşmeden önce de İran'ın Zahedan kenti Mekki Camii İmamı Abdülhamid İsmail Zehi, İslam İnkılabı rehberinin temsilcisiyle bir araya geldi. İslam İnkılabı rehberinin temsilcisi Hac Ali Ekberi dün rehberi temsilen üst düzey bir heyet ile birlikte İran'ın Sistan ve Belüçistan eyaletine gitti.
İran ve Venezuela Ortak Ekonomik Komisyonu Başkanı Tahran ve Caracas arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin arttırılması gerektiğini vurguladı. Muhammed Rıza Aşdiyani dün Tahran'da iki ülke arasında Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu'nun 9. toplantısının açılış töreninde bu toplantının yapılmasının önemine dikkat çekerek iki ülke cumhurbaşkanlarının öncülüğünde iki ülkenin 20 yıllık kalkınma yol haritası çerçevesinde İran ve Venezuela arasındaki ilişkiler son yıllarda gelişmektedir dedi. İran ve Venezuela Ortak Komisyonu Başkanı İran ve Venezuela'nın iki bağımsız ülke olarak bağımsızlık, kendi kaderini belirleme hakkı, çok taraflılık ve baskıcı yaptırımlar ile mücadele ihtiyacı gibi birçok bölgesel ve uluslararası konuda yakın ve ortak tutumlara sahip oldukları yaptırımlara rağmen ikili işbirliğinin bilimsel, ekonomik, endüstriyel, tarımsal, enerji ve kültürel tüm boyutlarda genişletilmesi gerekli olduğunu söyledi. Aşdiyani İran'ın bu büyük ekonomik etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu, bunu iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri genişletmenin yanı sıra iki ülkenin kamu ve özel sektörleri arasında çeşitli alanlarda ekonomik ve ticari işbirliğini genişletmek için bir fırsat gördüğünü belirtti.
Umman Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Umman olarak İran fabrikalarına ev sahibi olmaya hazır olduklarını söyledi. İran Sanayi Madencilik ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatimi Emin, Tahran'da Umman Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Salih bin Said Muhsin ile yaptığı görüşmede, İranlı şirketler ve fabrikaların Umman'da yatırım yapmaya hazır olduklarını belirterek, hali hazırda İranlı beyaz eşya üretici bir firma Umman'da üretim hattı kurmaya hazırdır dedi. Umman Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı da Umman'da ilaç ve beyaz eşya başta olmak üzere İranlı şirketleri Umman'da yatırıma davet etti. Salih bin Said Muhsin, Umman'ın İranlılar için özel vergi ve tarife imkanlarını değerlendirdiğini ve İran tarafının istediği her yerde fabrika ve üretim hatlarının inşası için arazi sağlamaya hazır olduğunda sözlerini ekledi. İran, Umman Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Tahran'da bir ilaç firmasına yaptığı ziyarette değinerek Umman'da bir sağlık sitesinin kurulacağını ve bugün bir İran firmasının bu sitede üretim yapan ilk ilaç firması olması için teklif götürdüklerini söyledi. Umanlı yetkili Umman'da önümüzdeki günlerde iki ülke arasında ortak bir değişim açılışının da işaret ederek Umman hükümetinin sağlık bütçesinin büyük bir bölümünün Avrupa ve Amerika'dan alınan ilaç ödemesine harcandığını söyledi ve İranlıların da sağlık ve tıbbi alanda Umman'ın potansiyelinden yararlanmalarını istedi. Dün gece Siyonist rejim İsrail Suriye'nin Humus kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Resmi Suriye Haber Ajansı Sana'ya göre Siyonist rejimin saldırılarının ardından Humus'ta Suriye hava savunması devreye girdi ve ateşlenen füzeleri havada imha etti. Suriyeli askeri bir kaynak ise hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerinin çoğunu düşürdü dedi. Bazı haber kaynakları Siyonist rejimin Humus'a düzenlediği saldırıda Suriyeli iki askerin öldüğü, üç askerin yaralandığını bildirdi. Siyonist rejim son yıllarda Suriye'ye yaptığı füze saldırılarıyla bu ülkenin hava sahasını defalarca ihlal etti. Direniş ekserinin ana üyelerinden biri olan Suriye bölgede Amerikan, Siyonist, Suudi askerleri ekserinin entrikaları ve eylemleriyle yüzleşmede temel bir rol oynamaktadır. Mehr'den İran Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Dostluk ve Barış Deniz Filosu Jakarta Limanı'na yanaştı. Endonezya'dan Endonezya'ya giden Sehand ve Mekran savaş gemilerinden oluşan İran Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Dostluk ve Barış Grubu Deniz Filosu düzenlenen resmi bir törende Jakarta Limanı'na yanaştı. Törene Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanları ve İran'ın Endonezya Büyükelçisi Muhammed Hoşheke Azad ve İran'ın bazı siyasi yetkilileri katıldı. İran Dostluk ve Barış Grubu Deniz Filosu Komutanı Ferhat Fettahi bu törende İran ve Endonezya Deniz Kuvvetleri arasındaki dostane ilişkileri değinerek Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasındaki rolünün çok önemli olduğunu ifade etti. Endonezya 3. Deniz Üssü Komutanı Amiral Ömer Faruk, İran ve Endonezya Silahlı Kuvvetleri arasındaki değişim ve işbirliğinin bölge ve dünyanın barış ve istikrarı için faydalı olacağını, İran'ın Endonezya'daki varlığının İslam dünyasının barış ve dostluk mesajını taşıdığını belirtti. Ayrıca yapılan törende İran donanmasının komutanı Yüzbaşı Ferhat Fettahi de İran ve Endonezya donanmaları arası uzun süredir devam eden ve dostane ilişkileri atıfta bulunarak Hint okyanusuna kıyısı olan ülkelerin barış ve güvenliğin sağlanması rolünü çok önemli olarak nitelendirdi. Rus halkının yabancı bir seyahat noktası seçmek için yaptığı internet aramasında elde edilen bilgiler, İran'ın Ruslar için yılbaşı öncesi tatillerini geçirmek için en sevdikleri ülkeler listesinin başında olduğunu gösteriyor. Rus medyasından gazetenin haberine göre %20 oyla İran, Rus halkının yılbaşı tatilinde otel ve konaklama rezervasyonları için aradığı ülkelerin başında geliyor. Siyonist rejim İsrail medyası bu rejimin 2 milyon dolarlık bir sözleşmeyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin kentsel alanlarında İHA altyapısı oluşturacağını bildirdi. Emirati Leaks web sitesine göre bu altyapının oluşturulması Birleşik Arap Emirlikleri ile terörist İsrail rejimi arasında askeri ittifakı güçlendirmek için alınan en son girişimlerden biridir. Siyonist güvenlik ve askeri çevreler, Aerobotics adı verilen havadan bilgi toplama ve analiz konusunda uzmanlaşmış İsrailli şirketin kentsel alanlarda insansız hava araçları kullanarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir devlet kurumu için bir dizi drone ile ilgili altyapı oluşturma görevini üstlendiğini ifşa etti. İslam İşbirliği Teşkilatı pazar akşamı Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Adalet Divanı'ndan Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline ilişkin acil görüş talebini memnuniyetle karşıladı. İran'a göre bu açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bu girişim uluslararası toplumun Filistin halkının meşru haklara verdiği desteğin bir göstergesidir. Bildirdi ayrıca uluslararası toplumdan bu alandaki çabalarını arttırmasını ve ilgili kararlara dayalı olarak İsrail işgalinin sona erdirilmesi için ciddi girişimlerde bulunulmasını bir kez daha istiyoruz denildi. Suriye'deki Rusya Uzlaşma Merkezi, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'in düşük tansiyonlu bölgesinde terör örgütü En-Nusra Cephesi teröristlerin bir günde 5 terörist operasyonu düzenlediğini duyurdu. Suriye'nin farklı bölgelerinde Suriye ordusu ve İslami Derinleş güçlerinden her zaman peş peşe yenilgiler alan En-Nusra Cephesi terör örgütü, Türkiye'nin desteğiyle Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinde varlığını sürdürmekte ve düşmanlığını sürdürmektedir. Russia Today'in Arapça internet sitesine göre Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'deki Uzlaşma Merkezi Komutan Yardımcısı Oleg Igorov, dün düzenlediği basın toplantısında son 24 saat içinde 5 terör saldırısının yapıldığını belirtti. Washington Araştırma Merkezi Bahreyn'deki seçim sürecinin Bahreyn Şiilerinin zulüm yapıldığı ve ayrımcılığa uğradığını gösterdiğini duyurdu. El Gadir televizyon kanalına göre Washington Araştırma Merkezi Bahreyn seçimleri hakkında bir rapor yayınladı ve ülkede hükümetin ülkenin 2/3'ünü oluşturan Şiilere yönelik zulüm, baskı ve ayrımcılık yapıldığını bildirdi. Rapora göre Bahreynlilerin çoğunluğunu Şii vatandaşlar oluşturmasına rağmen ancak bu konu mecliste görülmüyor ve üyelerinin çoğu Sünnilerden oluşuyor. Önceki seçimlerde 40 seçim bölgesinden sadece 15'inde Şii adayların kazandığı söyleniyor. Hindistan şehirleri dün Suudi Veliaht Prens'in bu ülkeye olası ziyaretine karşı büyük gösterilere sahne oldu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın bu ayın sonunda Hindistan'ı ziyareti dün Yeni Delhi ve Bombay kentlerinde protestolara sahne oldu. Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz gün ve gece boyunca Ukrayna güçlerine ağır zayiat ve hasar verildiğini duyurdu. İRNA'ya göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov pazar günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. Son gün ve gece boyunca yaklaşık 240 Ukraynalı milliyetçi, 30 eğitmen ve yabancı paralı asker öldürüldü, Ukraynalı bir Mi-8 helikopteri ve 6 insansız hava aracı farklı alanlarda vuruldu. Ve Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Demokrat Başkanı Nancy Pelosi pazar günü ABC News'a verdiği demeçte bu yasama organının bir üyesi olarak istifa etmeye niyeti olmadığını söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Bahreyn'de göstermelik seçimler hakkında. Cumartesi günü Bahreyn'de Milletvekilleri Meclisi'nin 40 üyesi ve Şehir Konseyi'nin 30 temsilcisini seçmek üzere sözde seçimler düzenlendi. Meclisin kararları yasal zorunluluğa yol açmamakla beraber sırf danışma meclisi veya senato meclisi tarafından onaylandığı zaman itibar kazanır. Zaten meclisin bu tüm üyeleri kral tarafından atanmaktadır. Tüm seçim adayları bu ülke yöneten azınlık ama totaliter hükümet tarafından önceden seçilmiştir. Bu ülke nüfusunun çoğunluğunu temsil eden siyasi parti ve grupların çoğu çeşitli nedenlerle bu seçimleri boykot etmiştir. El Vifak Hareketi yaptığı açıklamada seçimleri boykot etmenin gerekliliği için 140'a yakın gerekçeye değindi. Aynı zamanda ülkenin Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirme yolunda Donald Trump hükümetinin baskısı ve Suudi Arabistan'ın yeşil ışığıyla adım attığı bir dönemde iktidar hükümeti 2018'de aldığı bir kararla birçok insanı vatandaşlıktan çıkardı ve onları bu doğal hakkından mahrum bırakarak muhalif siyasi parti ve grupların faaliyetleri de yasaklandı ve seçimlere katılma hakkından mahrum bırakılma çabaları sürekli olarak devam etti. Öte yandan Manama hükümeti farklı ülkelerden Sünnilere ve özellikle Suriye Savaşı'nda yıkım projesinin uygulamasına katılan tekfircilere geniş vatandaşlık hakları vererek seçimlere katılmalarına zemin hazırlamıştır. Askerlere oy hakkı vermek ve seçim bölgelerini aşiretlere dayalı bölgelere bölmek Manama'nın seçimlerde kullandığı diğer hilelerdir. Ayrıca Suudi Arabistan yönlendirmesiyle çalışan Manama hükümeti seçimlerden birkaç gün önce insanların bir arada yaşaması için Doğu ve Batı sloganıyla bir toplantı yaptığı ve bu ülkede yaşayan Şiilerin çoğunluğunun temsilcisi olmadan Papa ve Şeyh el-Ezher gibi şahsiyetleri davet ederek bu sözde birlikte yaşama toplantısını düzenledi. Böylece Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşme sürecini onaylamak ve yaygın insan hakları ve seçim protokolleri ihlallerini örtbas etmek için yeni adımlar atıldı. Bu ülkenin kuruluşundan bu yana yaygın insan hakları ihlalleri ve haksız siyasi, ekonomik ve sosyal ayrımcılıkların yaşandığı göz önüne alındığında 12 Kasım sahte seçimlerin özelliklerinden biri Siyonist rejim ile ilişkilerin normalleşmesinden sonraki ilk seçim olması açısından önemli olduğu söylenebilir. Zaten bu ülkenin partileri, grupları ve halkı tarafından yaygın olarak yapılan seçim boykotlarının çoğu bu konuyla ilgilidir. Ancak Manama hükümetinin seçimleri meşrulaştırma doğrultusundaki çabaların büyük bir kısmı da bu konudan kaynaklanmaktadır. Bundan önce Manama kukla hükümetinin iç ve dış politikalarının şekillenmesinde başrolü Suudi Arabistan oynamışsa da şimdi Siyonist rejimde Arabistan'ın yanında yer almaya çalışıyor. Manama hükümeti bağımsız bir hükümet olsaydı hükümet ve muhalefet arasında bir çözüme ulaşma olasılığı yüksekti. Ancak bu süreç Şeyh Hamad'ın iktidara gelmesinden sonra hiç sağlanmadı ve reform tüzüğündeki tüm vaatlerini yerine getirmedi. Ama yine de muhalefet partileri ve siyasi gruplar asgari tavizlerle anlaşmaya çalıştılar. Belki de 2000'li yılların başlarında reformlar devam etseydi, Arap Baharı olarak bilinen halk kıyamları dalgası Bahreyn'e ulaşmayacaktı. Ancak Arap Baharın başlamasından sonra Bahreyn iç reformlar planının yenilgiye uğratılmasında esas rolü oynayan Suudi Arabistan bununla da yetinmemiş, Bahreyn'de askeri ve işgal müdahalelerine girişerek her türlü iç siyasi reformun kapısını kapatmıştır. Bahreyn'in azınlık ama totaliter hükümetini istenilen ve dayatılan planlara dayalı bir süreç ise bu zamandan beri başlamış oldu. Böylece Bahreyn, Arabistan'a daha bağımlı hale gelmiş durumda. Böyle bir durumda Bahreyn'de sözde temsili seçimlerin yapılması, iktidar organı ve onun yabancı destekçileri için siyasi ve propagandif amaçlı bir jestten başka bir şey değildir ve bu seçimlerin yapılması eylem sahnesine hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'da ırkçılığın artması ve Hollywood'daki izleri konusunda. Son dönemde Amerika'da ırkçılık ve etnik ayrımcılık yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Bu bağlamda Amerika sineması da bu ayrımcılığı yansıtmaktadır. Son yıllarda Amerikalı sinemacılar ve yazarlar farklı şekillerde ve Hollywood'daki film yapımı süreçlerine ters düşecek şekilde Amerika'da siyahiler ve renkli derililerin çektiği mezalim ve gördükleri ayrımcılık hususunda filmler yapmışlardır. Bu etkileyici filmlerin ortak hikayesi siyahilere, renkli derililere yönelik insanlık dışı tavırlar ve ayrımcı davranışlar ve kızıl derililere yönelik baskı ve şiddettir. 12 yıl kölelik, hizmetçiler gibi sinema eserleri bir şekilde siyahilere ve renkli derililere yönelik insanlık dışı tavırlarında göstergesidir. Son 60 yılda Hollywood sinemasında ırkçılık ve etnik ayrımcılık ile yapılan parlak eserler arasında kuşkusuz iki film daha fazla dikkat çekmektedir. Bunlardan biri organize şiddet işlemeyi konu alan Bülbül'ü Öldürmek filmidir. Aslında bu film bir romandan uyarlanmıştır. Harper Lee tarafından yazılan Bülbül'ü Öldürmek romanı, 60'ların en çok satan romanları arasında yer almıştır. Bu kitap o kadar ilgi çekmiştir ki, 1962 yılında aynı isimde Robert Mulligan tarafından bir filme dönüştürülmüştür. Filmin hikayesi, tecavüz ve cinayetle suçlanan ve beyaz bir kadının tanıklığıyla yargılanan siyahi bir adam hakkındadır. Bu hikaye Alabama'nın küçük Macomb kasabasında geçiyor. Bu davalıyı savunmaktan Gregory Peck'in canlandırdığı Atticus Finch adlı tanınmış bir avukat sorumludur. Hikayenin anlatıcısı halkın ve şehrin davranışlarından hatırladığı sahneleri ve mahkeme duruşmalarını anlatan küçük kız Atticus'tur. Geçerli kanıtlara ve avukatın sanıkları kusursuz savunmasına rağmen beyaz topluluk mahkeme sürecinden son derece rahatsızdır. Nihayetinde sanık şehir halkının şiddetinin kurbanı olur ve herhangi bir suç işlemeden ölür. Harper Lee bu eserinde adaletin halkı için anlamsız bir kelime olduğunu ve nihayetinde ırksal ön yargıların adaletin önüne geçtiği bir toplumun şiddetini göstermek istiyor. Bir diğer önemli eser ise sadece Merhamet filmidir. Bu eserde mahkeme avukatı olan Brian Stevenson'un Sadece Merhamet, Adalet ve Kurtuluş Hikayesi isimli aynı kitabından uyarlanmıştır. Yazar bu eserinde suçsuz ve mağdur siyahileri hapishaneden kurtarma çabalarını ve gözlemlediklerini anlatmaktadır. Bu arada bu filmin hikayesi de 80'lerin sonlarında Alabama'nın Monroe şehrinde geçiyor. Dustin Daniel Cretton'un yönettiği film 2019 yılında yapılmıştır. Michael Jordan tarafından canlandırılan siyahi avukat Stevenson, Jimmy Fox'ın canlandırdığı Johnny D. adlı bir suçsuz sanığın kurtulması için çaba gösteriyor. Siyahi mağdur ise beyaz birini öldürmekten yargılanıyor ve idam cezası bile alıyor. Filmin sarsıcı sahnelerinden biri genç avukatın eyalet hapishanesine girmesi ve beyaz gardiyanların sanığa insanlık dışı ve şiddet davranmasını göstermesidir. Davayı inceleme sürecinde Stevenson, Alabama Eyalet Polisi ile birlikte eyaletteki yargı sistemi ve mahkemelerin sanıklara karşı bilerek, kasıtlı olarak siyahileri suçsuz yere cezalandırdığını fark ediyor. Siyahiler ve beyaz olmayan insanlara karşı şiddet son yıllarda Amerikan toplumunda durdurulmaz bir trend haline geldi. Hollywood sineması ayrıca belirli ve tanınmış eserler yapmasına rağmen toplumdaki renkli derili insanlara karşı organize şiddetin sadece küçük bir bölümünü gözler önüne seriyor ve büyük bir kısmı ise hala gizli. Bülbülü Öldürmek ve Sadece Merhamet adlı iki film, ırk ayrımcılığının İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra veya günümüzde Amerikan kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermektedir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Avan 1401, Hicri Kameri 19 Rebiülsani 1444 ve Miladi 14 Kasım 2022 Pazartesi. ...107 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Aban 1294'te... ...3. İran Milli Şura Meclisi Gacar Hanedanı'nın... ...son şahı Ahmet Şah'ın isteği üzerine feshedildi. Bu yanlış girişim Ahmet Şah'ın Rus ve İngiliz bakanlarla... ...görüşmesinin ardından gerçekleşti. O dönemde Rus ve İngiliz devletleri 1. Dünya Savaşı sırasında... ...Almanya'ya karşı savaşa girdiler ve bu yüzden... Kendi güçlerini İran'a doğru harekete geçirdiler. İngilizler güneyde güçlerini kaybettiler ve Rusya ordusu kuzeyden Tahran'a doğru hareket etti. Rus askerlerinin Tahran'a gitmelerinin ardından meclis milletvekili yabancıların İran'a girmeleri ve onların İran'ın milli hakimiyeti ve toprak bütünlüğünü ihlal etmelerine itiraz etmek amacıyla Milli Savunma Komitesi'ni kurdu. Onlar ileri gidemediler çünkü o dönemde İran'ın egemenliği ülke liderlerinin beceriksizliği nedeniyle en zayıf noktasına ulaşmıştı. Nihayet Rusya'da yaşanan 1917 devriminden sonra bu ülkenin güçleri İran'ın kuzeyini terk ettiler ama yerini İngiliz ordusu aldı. İngiltere İran'daki sömürgeciliğini bağımlı bir hükümet kurmak da dahil olmak üzere acımasız uygulamalarla gerçekleştirmeye çalıştı. Önce bugün Hicri Şemsi 23 Aban 1344 yılında İranlı bilgin, araştırmacı ve edebiyatçı Said Nefisi 71 yaşındayken vefat etti. Orta öğrenimini bitirdikten sonra Fransa'ya giden Nefisi yüksek tahsilini hukuk ve siyasi bilimlerde tamamlayarak İran'a geri döndü ve İran üniversitelerinde ders vermeye başladı. Said Nefisi İran Kültür Kurumu'nun daimi üyesiydi. Said Nefisi'den 180'i aşkın eser geride kalmıştır ki bunlar arasından Beyhakki Tarihi ve Gabusname Attar Gazelleri metinlerinin tashihi ve İran'ın çağdaş sosyal siyasi tarihleri eserlerinin tercümelerine değinebiliriz. ...71 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Rebiülsani 1373'te taklit merci ve önde gelen alim Ayetullah Seyyid Sadreddin Sadr vefat etti. Hicri Kameri 1299'da Kazemmeyn kentinde fazıl ve edip bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Sadreddin Sadr, Kerbela'ya gittikten sonra dini ilimleri öğrenmeye başladı. ...264 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Rebiülsani 1180'de İran'ın tarihi İsfahan kentinin fazıl alimlerinden Kerbasi lakaplı Ayetullah Hacı Muhammed İbrahim Horasani dünyaya geldi. İsfahan'da eğitimine başlayan bu fazıl Müslüman Irak'ın Kutsal Necefi'ye Şref kentinde tahsilini tamamladı. Ayetullah Kerbasi doğduğu kente geri döndükten sonra ders vermeye başladı ve çeşitli eserler kaleme aldı. Zühd ve takvada büyük üne kavuşan bu fazıl alim kendisinden günümüze çok büyük telifleri ve eserleri bırakmıştır ki bunların arasında Eşaratul Usul ve Menasiki Hac gibi eserlere işaret edebiliriz. Ayetullah Kerbasi Hicri Kameri 1261'de doğduğu kent İsfahan'da vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Bakan Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki yolsuzluk iddialarını kabul etti.
Karar.
Babacan'dan Erdoğan'a fatura tepkisi. Hesabı 85 milyon ödüyor.
Ve Yeni Asya.
Kararsız seçmenler altılı masaya daha yakın.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ali Bayramoğlu 12 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde İYİ Parti ve Ülke Siyasi Kültürü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın anayasa değişikliğine destek istemek için HDP heyetiyle görüşmesi bir dizi siyasi polemiğe yol açtı. Bu polemik serisinin son perdesinde başrolde İYİ Parti Genel Başkanı Akşener vardı. HDP Akşener'i bir kez daha hareketlendiriyor. İYİ Parti lideri dışında olduğu bir konunun ortasına atlıyordu. Hem AK Parti'ye dönüp nasıl HDP ile görüşürsün, hani milliyetçiydin, bunlar terör bağlantılıydı diyor. MHP'yi bu görüşmeyi nasıl doğal bulursun diye paylıyor. İlginci HDP'ye dönüp sana zulmedenlerle nasıl temas edersin diye çıkışıyordu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Akşener'in HDP karşıtlığı yarışmasını başlatması siyasete bu anlamda bir kayıt koyma arayışını ifade ediyor. HDP'nin varlığına itiraz AK Parti, MHP, İYİ Parti arasındaki milliyetçilik yarışının asli unsur haline dönerken bu yarışta Türk siyasetinin asli unsurlarından birisine dönüşüyor. Nitekim Akşener'in bu tavrı altılı masa etrafındaki partiler içinde bir kırmızı hat oluşturuyor. Akşener'in bu konuda bu denli sert, ısrarlı olmasının nedeni ne? Bu neden İYİ Parti'nin itiraz etmek, genel değerlere dayanmak, söylem politikası yapmak dışında bir siyasi tavrı, önerisi olmamasından kaynaklanıyor olabilir mi? Muhtemelen. Nitekim söylem siyasetiyle HDP'yi dışlama üzerinden milliyetçiliği fokurdatma ve AK Parti'ye genel itiraz İYİ Parti'nin iki temel enstrümanını oluşturuyor. Bunun bir karşılığının bulunması İYİ Parti'nin en hızlı büyüyen, oy potansiyelini en hızlı artıran siyasi parti olması Türkiye'nin siyasi iklimiyle ilgili bir fikir verir. Bu siyasi partiye yönelen ilginin temelinde bir grup seçmendeki merkez, merkez siyasi parti ve merkez siyaset arayışının yattığı söylenebilir.
Kazım Güleç 112 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde asker MİT güdümünde savrulan dış politika başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Askeri darbelerin Asker Muharifleri Derneği üyesi Muhsin Dalfidan'ın gazete duvarda çıkan ve AKP iktidarında rejim sivilleşmedi, militarizm şekil değiştirerek daha da güçlendi diye özetleyebileceğimiz değerlendirmesi Yeni Asya'ya manşet olmuştu. Şeklen bakıldığında MGK'daki sivil üyelerin artması, kuvvet komutanlıklarının, Milli Savunma, Jandarmanın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması gibi adımlar sivilleşme görüntüsü veriyor. Ama sistem ve işleyişte militarizmin ağırlığı azaldı mı? Orası tartışma götürür diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İç siyasette güvenlikçi politikaların daha da öne çıkması ve askeri operasyonlara dair eleştirel yaklaşımlar karşısındaki tahammülsüzlük bu noktada önemli göstergelerden. Bütçedeki payı artan savunma, harcama ve yatırımlarının demokratik denetim sistem ve mekanizmalarının dışında tutulması da ki ekonomik dengelerin bozulup ülkenin kriz ortamına girmesinde bu durumunda çok önemli bir payı olduğu ifade ediliyor. Diplomat kökenli İYİ Parti milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in değerlendirmesi ise tek adam rejiminin ve militarizmin dış politikadaki yansımalarına şöyle dikkat çekiyor. Dış ilişkilerimizde Cumhurbaşkanlığının mutlak ağırlığının yanında Milli Savunma Bakanlığı'nın da payı hiçbir zaman olmadığı kadar arttı. Keza Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı da öne çıkıyor. Bu tespit hem karar hem de uygulama aşamaları için geçerli. Dışişleri Bakanlığı'nın köklü diplomasi tecrübesi dışlanır ve son dönemdeki büyükelçi atamalarında çoğunlukla meslek dışı isimler tercih edilirken Saray-MSB-MİT üçgeninde yürütülen dış politikanın ülkeyi nereye götürdüğünü ise Sezgin şöyle ifade ediyor. Maalesef Türkiye'nin dış politikası kalmadı. Küresel dengeler değiştikçe Türkiye uluslararası ilişkilerinde savruldukça savruluyor. Toparlanmaya bazı ülkelerle anlamsız yere bozulan ilişkileri normalleştirmeye çalışıyorsunuz. Ama toparlanma bir türlü olmuyor. Normalleşme ya tutmuyor yahut eksik kalıyor. Niye? Çünkü iktidar uluslararası alanda çok şeyi özellikle güvenilirliğini yitirdi. Sivilleşme görüntüsüyle tek adam rejiminin kanatları altında işini yürüten asker ve istihbarat güdümündeki iç ve dış politikaların Türkiye'yi her alanda getirdiği yer ortada.
Tahran Radyosu.
Yaşar Özay 12 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Halkımız yaşam mücadelesi veriyor" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhuriyetin kuruluşu 2. yüzyıla girerken ülkenin durumu hiç iç açıcı değil. Aynı ülkede yaşayan insanların büyük bir kısmı yaşam mücadelesi veriyor. Çocuklar okula üşüyerek gidiyor. Çocukların üzerinde mont yok, ayaklarında bot yok, karınları aç. Mağazalar 36 ay vadeyle mont satışı yapıyorlar. Montu al, 3 yılda öde. Defalarca çocuklara bir öğün yemek verin. Okula beslenme çantaları boş geliyor. Çağrımızı yetkililer duymamazlığa geldi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bazı belediyeler konuya duyarlı yaklaşarak öğrencilere bir öğün yemek vermeye başladılar. Ülkemiz böyle bir durumu hiçbir zaman yaşamadı. Bu durumun böyle olmasının nedenlerini biliyorsunuz ama nedense çare bulacak olanlar hiç oralı değil. Fantastik ekonomik politikalar uydurarak Vatandaşları uyutmaya kalkıyorlar. Ülkede istikrar kalmadı. Çocuklarımız gıdasızlık yüzünden yeterli gelişmeyi gösteremiyorlar. Üniversiteler yaptıkları araştırmalarda çocukların boylarının kısa, gelişmelerinin beklenenin altında olduğunu dile getiriyorlar. Konuyu gündeme getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasında şunları söyledi. Cumhuriyetimizin 100. yaşından gün aldığı bugünlerde tek bir evladımız okula aç gidiyorsa, tek bir anne bu yüzden gözyaşı döküyorsa, tek bir babanın boynu bükülüyorsa ve bu kahreden tabloya rağmen iktidar sahipleri saraylarında şatafat içinde yaşamaya, borazanları ekranlarda, gazetelerde yalanlar söylemeye, işe yaramaz danışmanları 5 maaş, 10 maaş alıp keyif sürmeye, beşli çeteleri de haramla semirmeye devam ediyorsa, işte orada durup düşünmemiz gerekiyor. Ben bu bezirgan saltanatını, ben bu haram düzenini, ben bu ihanet çemberini nasıl kıramadım diye kendimize sormamız gerekiyor. Bizi yola çıkaran gerçek işte budur. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun gerçek sahibi fedakar milletimize minnetle bezeli bir borcumuz var. Yapmaya çalıştığımız bunun gereğini yerine getirmektir. Bu yol kutlu bir yoldur. Çünkü bu yol millet yoludur. Bu yolda haktan ve hakikatten ayrılmayacak, milletimize yalan söylemeyeceğiz. Hakkını, hukukunu çiğnetmeyecek, memleketin her bir evladına öz anası, öz babası gibi sahip çıkacağız. Emeğinin hakkını hakkıyla almasını sağlayacak, alın terini beşli çetelere, rantçılara ve torpilli şımarıklara yedirmeyeceğiz. Önce millet, önce memleket demekten asla vazgeçmeyeceğiz. Yılmadan çalışacak ve sonunda mutlaka başaracağız. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. 20. yılını tamamlayan AK Parti iktidarı artık gider ayak milletimizi hor görmeye başladı. Evine ekmek götüremeyenlerden şükretmelerini istediler. Elektrik faturasını ödeyemeyenlerden tasarruf etmelerini istediler. Çocuğuna harçlık veremediği için dertlenenlerden sabretmelerini istediler. Peki kendileri ne yaptılar? Beceriksizliklerine kurban ettikleri ekonomi yüzünden sebep oldukları ağır sonuçlarla bile cesaret edip yüzleşemediler. Her üç çocuğumuzdan birinin yoksullukla ve yoksunlukla mücadele ettiğini görmezden geldiler. Okullarına aç giden çocuklarımız varken kendi vicdanlarının sesini bile duymazdan geldiler. Yoksulluktan okula ara veren çok sayıda öğrencimiz var. Hakikati dillendirene ağır faturalar kesilen bu iktidar döneminde bunu söyleyebilmek cesaret ister. Çocuklarımızın çaresizliği öyle bir boyutta ki o cesaret yürekten süzülüp geliyor. Biz İYİ Parti olarak iktidardakilerin aksine ülkemizin içinde bulunduğu bu tablonun karşısında üç maymunu oynayamayız dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya Diyabet Günü.
14 Kasım günü insülini keşfeden Friedrich Banting'in doğum günü dolayısıyla Dünya Diyabet Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya Diyabet Günü olarak adlandırılmıştır.
Bu bağlamda biz de diyabet ile ilgili sizlere özel bir program hazırladık. Birlikte dinleyelim.
...1991 yılında Uluslararası Diyabet Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü 14 Kasım'ı Dünya Diyabet Günü olarak ilan etti. Bugün Charles Best ile beraber insülini keşfeden Frederick Rand Banting'in doğum gününe denk geliyor. Banting ve Best insülini keşfettiğinden beri milyonlarca şeker hastası ölümden kurtuldu. Bu günü düzenlenmesinin amacı diyabeti ve bu hastalığa yol açan faktörleri ve alanları mümkün olduğunca ülkelerin toplumlarına ve sağlık politikası yapıcılarına tanıtmaktır. Son 31 yılda bugün 200'den fazla ülkeyi kapsayan tüm ülkelerde 14 Kasım kutlanıyor. Tabii koronavirüs pandemisi döneminde yüz yüze etkinlikler yapılmadı ve bu süre zarfında İran dahil tüm dünyada webinar veya sanal seminerler şeklinde bu anmaların yapıldığını gördük.
Diyabet kronik bir hastalıktır ve pankreasın yeterince insülin üretememesi veya vücudun üretilen insülini etkin bir şekilde kullanamaması ile ortaya çıkar. İnsülin kan şekerini düzenleyen bir hormondur. Hiperglisemi veya artan kan şekeri kontrolsüz diyabetin en sık görülen belirtisidir ve zamanla başta sinirler ve kan damarları olmak üzere birçok vücut sisteminde ciddi hasarlara yol açar. Diyabet kan şekerini artıran metabolik bir hastalıktır. İnsülin şekeri kandan depolanacak veya enerji için kullanılacak hücrelere taşır. Şeker hastalığında vücut ya yeterince insülin üretemez ya da insülini etkili bir şekilde kullanamaz. Bu da yüksek kan şekerine neden olur. Yüksek kan şekeri sinirlere, gözlere, böbreklere ve diğer organlara zarar verebilir.
Farklı diyabet türleri vardır. Tip 1 diyabet, otoimmün bir hastalıktır ve bağışıklık sistemi pankreas hücrelerini yabancı bir unsur olarak tanır ve onlara saldırır ve insülin üreten hücreleri yok eder. Saldırıya neyin sebep olduğu belli değil. Diyabetli kişilerin yaklaşık %10'unda bu tip diyabet vardır. Bu tip diyabet, insüline bağımlı diyabet olarak da adlandırılır. Bu tip şeker hastalığı olan kişiler ihtiyaç duydukları insülini günlük enjeksiyonlar şeklinde sağlayabilirler. Ancak diyabetin en yaygın türü olan tip 2 diyabet vücudun insüline karşı direnç kazanması ve şekerin kanda kalması ile ortaya çıkar.
Tip 2 diyabet 30 yaş üstü ve obez yetişkinlerde daha sık görülür. Bu nedenle tip 2 diyabet yetişkin diyabeti olarak bilinir. Bu tip diyabetli hastalarda pankreas tarafından üretilen insülin iyi çalışmaz. Aslında ya pankreas yeterince insülin salgılamaz ya da salgılanan insülin özellikle obez kişilerde hücrelerin insüline karşı direncinden dolayı gerekli verimden yoksun kalır. Tip 2 diyabet en yaygın diyabet türüdür ve diyabet hastalarının %90'ını oluşturur ve tip 2 diyabetin ana nedeni hareketsizlik, sağlıksız beslenme, kilo alma gibi yaşam tarzı değişiklikleridir. Bu iki tipten ayrı olarak gebelik diyabeti olarak bilinen bir başka diyabet türü daha vardır. Bu tür bir hastalık adından da anlaşılacağı gibi bazı kadınlarda hamilelik sırasında ortaya çıkabilir. Bu kadınlarda hamilelik sırasında plasenta tarafından oluşturulan insülini bloke edici hücreler bu tip şeker hastalığına neden olur. Bu tip diyabet genellikle geçicidir ve hamileliğin bitiminden sonra düzelir.
Tahran Radyosu.
Ulus Uluslararası Diyabet Federasyonu yayınladı son istatistiklere göre 2021 yılında dünyada 537 milyon kişi diyabet hastasıydı. Bu rakam 2019 yılına göre enfekte insan sayısında %16 yani 74 milyonluk bir artışa işaret ediyor ki bu çok büyük bir rakamdır. Bu hastalık tsunami hastalığı ve yüzyılın hastalığı olarak anılıyor. Çünkü şu anda dünyada her 10 yetişkinden biri diyabet hastası ve bu rakamın 2030 yılında 643 milyon kişiye, 2045 yılında ise 783 milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünyadaki tahminlere göre her 10 saniyede 2 kişi şeker hastalığına yakalanıyor ve her 8 saniyede 1 kişi şeker hastalığından ölüyor. Ayrıca bu hastalığın komplikasyonları nedeniyle her yıl 1 milyon uzuv ampute edilmekte ve kaybedilmektedir. Yalnızca 2021'de COVID-19 ile ilişkili ölüm riskleri hesaba katılmadan ne yazık ki yaklaşık 6,7 milyon yetişkinin diyabet veya yan etkileri ve komplikasyonlarından öldüğü tahmin ediliyor. Uluslararası Diyabet Federasyonu istatistiklerine göre diyabetli yetişkinlerin neredeyse yarısının yani %44'ünün hastalığının farkında olmadığını bilmek önemlidir. Ayrıca diyabetlilerin 4'te 3'ünden fazlasının düşük veya orta gelirli ülkelerde yaşadığını ve yetişkinler dışında 1 milyon 200 binden fazla çocuk ve ergenin tip 1 diyabet hastası olduğunu bilmekte fayda var.
Diyabetin önemi nedeniyle Uluslararası Diyabet Federasyonu 2021'de ilaca erişim yolundaki engellerin üstesinden gelmek için 3 yıllık bir süre için yani 2021'den 2023'e kadar diyabet tedavisine erişim ana teması sloganını seçti. Teknolojilerin kullanımı, destek ve bakım yolundaki sorunların varlığı bu şekilde gözler önüne serilmeye çalışıldı. Sonuçta dünya çapında bu sorunlarla karşılaşan milyonlarca diyabetli insanın farkındalığını artırmak da amaçlandı. Bu yıl ise diyabet hastalığı bakımı ve tedavisine erişim sloganının seçildiği ikinci yıldır. Bu yıl ise geleceği korumak adına eğitim başlığı öne çıkmıştır. Böylece daha iyi bir eğitim imkanının sağlanmasına odaklanılması istenmektedir. Çünkü dünyada birçok diyabet hastası hala diyabet ve insülin ile ilgili iyi bir eğitim seviyesine sahip değillerdir.
2021 yılında bu hastalığın dünya sağlık sistemlerine 966 milyar dolara mal olduğu ve bu rakamın toplam küresel sağlık maliyetinin %9'u olduğu düşünüldüğünde bilgi, farkındalık ve eğitimin önemi her zamankinden daha fazla ortaya çıkıyor. Diyabet bir kişi için ciddi komplikasyonlara neden olduğunda bu konunun önemi artar. Çünkü bu hastalık kontrol altına alınmazsa diyabet böbrek yetmezliği, felç, körlük gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceği gibi bazı durumlarda da alt vücut dokularında problemlere yol açarak diyabetik ülserlere ve nihayetinde amputasyona yol açabilmektedir. Buna ek olarak milyonlarca düşük gelirli hane için diyabet ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar yaşam boyu bakıma erişim maliyetlerini dayatmaktadır. Böylece aileleri finansal olarak zorlayabilir. Bu nedenle diyabetli kişilerin hastalığın komplikasyonlarından mümkün olduğunca kaçınmak için durumlarını anlaması ve günlük bir zorunluluk olarak kendilerine bakmak için sürekli eğitime erişmeleri gerektiğini bilmeliler. Sonuçta Uluslararası Diyabet Federasyonu, diyabetli tüm insanlar için eğitim fırsatlarını kolaylaştırmayı taahhüt etmeli ve bu amaçla diyabeti anlama platformu dahil diyabetli kişilerin ve bakıcılarının durumu anlamalarına ve durumu yönetmelerine yardımcı olmak için ücretsiz çevrimiçi ve etkileşimli kurslar sunmalıdır. Uluslararası Diyabet Federasyonu, Diyabet Okulu da sağlık çalışanlarının diyabet yönetimi ve tedavisinin çeşitli yönleriyle ilgili güncel bilgilerden haberdar olmalarına yardımcı olmak için bir dizi ücretsiz ve premium çevrimiçi kurs sunmaktadır.
Uluslararası Diyabet Federasyonu ayrıca 2030 yılına kadar diyabetle mücadele için 5 hedef belirlemiştir. İlk hedef, diyabetli kişilerin %80'ine teşhis koyulmasıdır. Bu federasyon tarafından belirlenen ikinci hedef, diyabet teşhisi konan kişilerin %80'inin kan şekerini iyi kontrol etmesi gerçeğine dayanmaktadır. Bu federasyonun bir diğer amacı, hastalığa yakalanan kişilerin %80'inin kan basıncını iyi kontrol edebilmesidir. Bir sonraki hedef, 40 yaşın üzerindeki hastaların %60'ının statin almasını sağlamaktır ve son olarak tip 1 diyabetli kişilerin %100'ünün ucuz insülin ve kan şekeri izleme sistemlerine erişimi amaç olarak güdülmektedir.
İran Diyabet Derneği Başkanı Dr. Asadullah Recebi'nin açıklamalarına göre 2022 yılında İran'ın yetişkin nüfusundan yaklaşık 6 ile 8 milyon kişi şeker hastasıdır. Ve ne yazık ki dünyadaki tüm ülkeler gibi İran ve Batı Asya bölgesinde diyabet insidansı yüksektir. Örneğin 2019'da her 11 yetişkinden biri diyabetliydi ama şimdi her 10 kişiden biri diyabetli ve 2045'te her 8 kişiden birinin diyabetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle diyabetin tüm dünyada hızla yükselişini görmekteyiz. Sonuçta diyabet ve onu kontrol etme ve farkındalığı artırma yolları hakkında daha fazla bilgi sahibi olma ihtiyacı her zamankinden çok daha önemlidir. Ancak gerekli ve yeterli eğitimle gerçekleştirilecek bir bilgi paylaşımına ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir. Bu nedenle İran Diyabet Derneği bununla mücadele etmek için uzun süredir "Tedavinin temeli eğitimdir" sloganını eylem ve faaliyetlerinde ön plana çıkarmıştır.
Değerli dinleyiciler, Diyabet Günü'ne özel hazırladığımız programımızın sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.fastoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce önemli haberlerden başlıklar.
Siyonist rejimin parlamento seçimlerinin nihai sonuçları,
Bahreyn'de göstermelik ve serbest olmayan seçimlere yönelik itirazlar
ve Suudi Arabistan'da baskı ve bastırma ortamının artması
geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
İsrail'de son 3,5 yılda 5. erken seçimleri 1 Kasım'da düzenlendi. Açıklanan nihai sonuçlara göre Netanyahu'nun bloku 120 kişilik İsrail parlamentosunda 64 sandalye kazandı. Bu 64 koltuktan 14'ü aşırı sağcılara aittir. İşte bu konuda işgal altındaki topraklarda aşırılık yanlılarının iktidara gelmesinin sonuçları konusunda endişelere neden olmuştur.
Siyonist rejim başkanı Yitzhak Herzog, bu rejimin eski başbakanı Yitzhak Rabin'in öldürülmesini 27. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada şunları söyledi. İsrail'deki karmaşık siyasi durum bizi tarihi bir meydan okumayla karşı karşıya bırakıyor. Seçim sonuçları iki gruba ayrılmış olduğumuzu gösterdi ve sorumluluk artık daha fazla siyasi güce sahip olan kişiler başta olmak üzere tüm siyasi aktörlerde.
Siyonist rejimin eski başbakanı Ehud Olmert de Netanyahu ve Knesset'in aşırılıkçı temsilcisi Itamar Ben-Gvir'in iktidara gelmesini çok tehlikeli olarak nitelendirdi. İsrail'in şu anki savaş bakanı Benny Gantz da İsrail'in aşırılıkçılığa ve tefrikaya doğru ilerlediğini duyurdu. Lübnan'ın Al-Ahed internet sitesi de İsrail seçimlerinde Netanyahu koalisyonunun zaferiyle ilgili bir raporda şunları yazdı.
Netanyahu koalisyonunun zaferi iç gerilimleri artıracak. Bu zaferle Netanyahu radikal dini koalisyonu ve kabineyi oluşturabilecek. Bu zafer Netanyahu'nun rakiplerini başbakanlık görevinden almayı başardıktan sonra geldi. Netanyahu'nun dönüşü gündemlerini Likud Partisi ile koalisyon yoluyla ilerleten radikal sağcıların dönüşünü gösteriyor. Bu dönüşle aynı zamanda Netanyahu iktidardaki varlığının kendisini rüşvet almaktan dolayı yargılanmaktan koruyacağı ve siyasi ve kişisel geleceğini garanti altına alabileceğine dair konuya da umut bağlamıştır. Şimdi siyasi analiz Sayın Abdullah Kaba'nın görüşlerini dinleyelim.
Yani şu bir gerçek ki İsrail tarihinde kim gelirse gelsin politikalarında fazla bir değişim görmüyoruz. Yani bu gerçekliği kabul etmemiz gerekir. Fakat şöyle bir gerçeklik de var. Zaman zaman çok aşırı derecede Filistin üzerine gidildiği zaman az da olsa bazı dönemlerde Filistin halkına karşı yapılan zulmü protesto eden İsrailliler de vardı. Bunu da görmek gerekir. Fakat böyle aşırı şekilde sağcı olan ve işte oyların %100'ünü alan bir iktidarın ve politikasını tamamıyla savaş üzerine, katliam üzerine, saldırı üzerine kuran bir idarenin, bir şahsiyetin gelmesi bütün İslam aleminde, özellikle de Filistinler açısından bir endişe yol açtı. Çünkü bu yerelde bir destek olarak, yani bu politikanın sürdürülmesiyle ilgili bunu benimseyen bir halkın desteği, evet, bu endişelere sebebiyet verdi. Fakat bu endişe, bu saldırganlıktan ziyade şöyle bir geniş çerçeveden meseleye baktığımızda Müslüman ülkelerin meseleye bakışı ve şimdiye kadar Filistin'e yapılan saldırılı, özellikle de bu Netanyahu döneminde aşırı şekilde Filistinlilerin üzerine gidilmesi ve bunun destek halk tarafından desteklenmesi ve sıradan bir destek değil, %100'ünü alması Müslüman ülkeleri açısından, Müslüman liderleri açısından, Müslüman halk açısından ibretle izlemesi gereken bir durumdur. Eğer bugün Müslüman ülkeler Filistin'e sahiplik etmiş olsalardı hakkıyla, hangisinin kazanması pek de önemli değildi. Fakat politikalarını saldırı üzerine hiçbir şekilde uzlaşmadan yana koymayan bir liderin %100 halkın desteğini alması ve şuna işaret ediyor ki bundan sonraki saldırılar ve o politikaların devam edeceğiyle ilgili bir tablo ortaya çıkıyor. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı'dır ya da farklı oluşumlardır. Ve özellikle de belki Türkiye açısından bunu değerlendirmemiz gerekir ya da İran açısından bunu değerlendirmemiz gerekir. Bunların da yapılan saldırılara karşı, özellikle Filistin'e karşı yapılan saldırılara karşı ya da haksızlıklara karşı ya da işte o Gazze ablukasına karşı zaman zaman yapılan böyle sadece İslami açıdan değil belki insani açıdan kabul edilemez saldırılara karşı refleks sadece sözlü olmaması gerekir. Refleks sadece sözlü olduğu zaman işte Netanyahu gibi politikasını, siyasetini, seçimleri saldırı üzerine kuran ve bunun desteği aldığı zaman bunların saldırı oranları artacaktır. Bu yönden aslında meseleye bakmak gerekir.
Sayın Abdullah Kavan'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Batı Asya'da meydana gelen bir başka olayda Bahreyn'deki parlamento seçimlerini boykot etmeye vurgu yapma ve bu seçimlere yönelik gerçekleşen itirazlardı. Bahreyn'de bugün cumartesi günü parlamento seçimleri düzenlenecek. Halkın, partilerin ve muhalefet gruplarının göstermelik ve ısmarlama olarak değerlendirdiği bu seçimde 433 aday parlamentodaki 40 sandalye için birbiriyle yarışıyor. Bahreynli gruplar aylardır bunu boykot etmeye çalışmıştır. Bahreyn'de son bir ayda halk ve partilerin parlamento seçimlerini boykot çağrıları artmış ve Şii'den Sünni'ye ve diğer dinler ve mezheplerin yandaşları ve gruplar ve esnafa kadar Al-Halife rejimine karşı çıkan gruplar seçimleri boykot etmeyi vurguladı.
Bahreyn'deki muhalefet partileri ve toplulukları feshedilmiş ve muhalefet liderleri ve Bahreyn halkı seçimleri izleyen ulusal insan hakları toplulukları ve kurumlarının hepsinin Bahreyn hükümetine bağlı olduğunu ve görünüşte insan hakları savunucusu bir imaja sahip olduğunu ama gizlice Bahreyn hükümetinin hedeflerini takip ettiğini ve hükümetten insan hakları savunucusu bir imaj sunmaya çalıştığını vurgulamaktadır.
Tahran Radyosu.
Bahreyn'deki Şiilerin manevi lideri Şeyh İsa Kasım seçimleri boykot etme gerekliliğini vurgulayarak Bahreyn'deki seçimler sadece daha fazla despotluk içindir ve bu hükümetteki halk hükümetin bu halka tamamen hakim olması için bir araçtır dedi. Şeyh İsa Kasım cuma akşamı da bir mesajda Bahreyn parlamentosunun iktidardaki hükümetin lehinde ve Bahreyn halkının zararına olduğunu değerlendirerek bu parlamentonun halka zulüm uygulama ve halkı kenara çekmenin bir aracı olduğunu söyledi.
Şeyh İsa Kasım, parlamentolar rejimlere değil millete hizmet etmek için kurulmuştur. Halka hizmet etmeyen parlamentolar faciaya dönüşür diye ekledi. Bahreyn Azatları Hareketi Başkanı Said el-Şihabi de cumartesi günü düzenlenmesi planlanan parlamento seçimleri ülkenin 10 yılı aşkın krizine bir çözüm değildir ve muhaliflerin sesini susturmanın bir yolu da değildir dedi.
Dünyanın Katolik kiliselerinin lideri Papa Francis geçen Perşembe günü Bahreyn'in başkenti Manama'ya geldi. Papa, Al-Halife hükümetinin daveti üzerine ve barış ve birlikte yaşama toplantısına katılmak üzere Bahreyn'e gitti ve bu gezi pazar günü sona erecek.
Geçen hafta Suudi Arabistan'da insan haklarını ihlal etme süreci yine arttı. Avrupa Suudi İnsan Hakları Örgütü, Riyad yetkililerinin 15 düşünce mahkumu için idam cezası verdiğini ve bu cezaların verilmesiyle bu ülkede ölüm riski altındaki insan sayısının en az 8'i çocuk ve genç olmak üzere 53'e çıktığını ortaya koydu. Bu örgüt ayrıca Arabistan yetkilileri tarafından 8'i genç onlarca mahkumun toplu olarak öldürmesine karşı uyarıda bulunarak ölüm riski altındaki Suudi mahkum sayısının açıklanan isim ve rakamlardan çok daha fazla olduğunu ve çoğu mahkumlar hakkında herhangi bir bilgi bulunmadığını duyurdu.
Son günlerde Arabistan Mahkemesi doktor ve kadın aktivist Selmi El Şehab'ı 35 yıl ve kadın siyasi aktivist Nure El Kahtani'yi 45 yıl hapis cezasına çarptırmış. Suudi Mahkemesi ayrıca Suudi Arabistan'da yaşayan Tunuslu doktor Mehdi El Merzuki'yi Lübnan Hizbullah'ını destekleyen bir tweet yazdığı için 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak daha sonra söz konusu kararı ihlal edip onu 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu mahkeme ayrıca bir başka Suudi kadın aktivist olan Esra El Homam'ın hapis cezasını da benzer bir suçlamayla 8 yıldan 13 yıla çıkardı.
Bu arada Suudi yargı sistemi sivil ve insan hakları aktivisti İbrahim El Masi ve Nasır El Mübarek'i 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suudi rejimi Suudi Arabistan'ın El Ahsa iline bağlı El Umran kentindeki Şii din adamlarından Şeyh Muhammed El Ebad'ı dün bir kez daha tutukladı. Şeyh El Abad Ali Suud hapishanelerinden serbest bırakılmasının üzerinden 7 ay geçtiği bir sırada Suudi güçleri tarafından tutuklanmıştır.
Suudi Temyiz Mahkemesi Joe Biden'in seyahati öncesinde bazı dini misyonerlere verilmiş olan tahliye kararını da iptal etti ve bir kez daha tutuklamaya karar verdi. Örneğin serbest bırakıldıktan sonra Abdulaziz Abdüllatif'i 20 yıl, Muhammed El-Ezzi'yi 15 yıl ve Nasir El-Ömer'i 30 yıl hapis cezasını çarptırdı. Suudi yargı sistemi Mescid-i Haram'ın eski imamı Salih Ali Talib'in serbest bırakılmasını da ihlal etti ve onu 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca İslami misyoner İbrahim El Nasr için tutuklama emri 3 aydan 3 yıla ve ardından 15 yıla çıkarıldı.
Bu haksız cezaların ve Suudi Arabistan'da insan hakları ihlallerinin şiddetlenmesinin çeşitli nedenleri vardır. Avrupa Suudi İnsan Hakları Örgütü Başkan Yardımcısı Adil El Said, Suudi yargısının bağımsız olmadığını ancak Suudi Kralı ve Veliahtı'nın onu siyasi muhalifler ve görüş sahibi uzmanların bastırılmasını haklı çıkarmak için bir örtü ve oyuncak olarak kullandığını söyledi. Adil El Said, mahkumların hapis cezalarının süresindeki benzeri görülmemiş artışın nedenleri ve faktörleriyle ilgili olarak şunları söyledi. Bin Salman'ın bu eylemdeki amacı, Suudi vatandaşlarının görüşlerini şu anda ifade etmelerini ve gelecekte vereceği kararlara itiraz etmelerini engellemek için Suudi vatandaşları arasında korku ve panik seviyesini artırmaktır.
Daha önce de Arap Yarımadası'ndaki İnsan Haklarını Savunma Komitesi Suudi Arabistan'ı korku ve idam ülkesi olarak tanımlamış ve bu ülkede özellikle siyasi mahkumlar ile sivil ve insan hakları aktivistlerine karşı yeni bir katliam dalgasına karşı uyarıda bulunmuştu.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Tekrar beraber oluncaya dek mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor.
Müzik
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani dün İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı. NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı İstanbul'daki patlamadan dolayı Türkiye taziyelerini bildirdi. İstanbul'daki patlamada yaralanan 42 kişinin tedavisi devam ediyor. Türkiye, Suriye'de PKK ve YPG mevzilerini bombaladı. Bu yıl içinde 10 binlerce Afgan mülteci Türkiye'den sınır dışı edildi. İran'ın güvenliğini savunan şehit aileleri İslam İnkılabı rehberinin temsilcisiyle görüştü. Tahran'ın Karakas ile ekonomik ve ticari işbirliğini arttırmaya vurgu yaptı. Umman, İran fabrikalarının ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Siyonist rejim İsrail, Suriye'nin Humus kentine hava saldırısı yaptı. İran Dostluk ve Barış Deniz Filosu Jakarta Limanı'na yanaştı. Terörist İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nde İHA altyapısı kurmayı planlıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler'in Filistin'e yönelik eylemini memnuniyetle karşıladı. Washington Araştırma Merkezi'ne göre Bahreyn'de Şiilere baskı yapılıyor. Hindistan'da Bin Salman'ın ziyaretine karşı büyük gösteriler düzenlendi. Ve Nancy Pelosi, kongreden ayrılmaya niyetim yok dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.